Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Beşinci mesele. Nasıl ki bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur veya cemaate ait vakıfları bir adam zapt etse zulmeder, öyle de cemaatin sahileriyle hasıl olan bir neticeyi veya cemaatin hasineleriyle terettüp eden bir şerefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya üstadına vermek hem cemaate hem de o üstad veya reise zulümdür. Çünkü enaniyeti okşar, gurura sevk eder, kendini kapıcıyken padişah zannettirir, hem kendi nefsine de zulmeder. Belki bir nevi şirk-i hafiye yol açar. Evet, burada verilen örnekler bir bakış açısı kazandırmak için yapılmış. Ama hayatın bütün alanlarında her insanın her zaman hem kendi açısından hem de muhatap açısından karşılaşacağı olaylar. Bu güzel örnekleri hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak. Biliyorsunuz bir şeyi bilmek işin temelidir. Hatta hadislerde geçiyor, bilgisizce, cahilce yapılan, yani yaptığı ibadetin ne olduğunu bilmeyen insanların da ibadetleri bazen kabul olmayabiliyor. Farzını, vacibini, helalini, haramını bilmezse bir adam, o bilmeden yaptığı ticaret bazen haram bile kazandırabilir. Dolayısıyla ilim her şeyin başı. Ama ilim de tek başına yetmiyor. O ilmin de uygulanması gerekiyor. Onunla amil olmak lazım. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buna işaret ediyor. Sonra o amel ettiğimiz ilim bizi kurtarıyor. Hatta Peygamber Efendimiz, insanlar bildikleriyle amel ederlerse Allah onlara bilmediklerini de öğretir. Böyle Allah-u Teala'nın bize bir ikramı da söz konusu. Dolayısıyla ilim olarak elde ettiğimiz hakikatleri hayatımıza tatbik etmek, örnek olmak ve diğer insanlara da bu güzellikle ulaştırmak esas hedef olmalı inşallah. Şimdi örnekle başlıyor meseleye. Nasıl ki bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur. Bunu anlaşılmayacak bir mesele değil. Ama bizim anladığımız ve bildiğimiz olaylardan hareketle biraz daha soyut olan meselelere gitmeyi kolaylaştıran bir yöntem seçiliyor. Topluluğa ait olan bir malı o topluluktan bir kişiye vermek topluluk sayısınca zulüm olur. Değil mi? Bu anlaşılmayacak bir durum değil. Çünkü o mal bir kişiye ait değildir, bir topluluğa aittir. Kaç kişi ait olursa olsun, 100 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi, 100 bin kişi fark etmez. Şimdi öyle büyük şirketler var ki milyonlar ortakları var. Milyonlarca kişiye ait olan bir malı onların içerisinden bir tek kişiye ait gibi ona vermek oradaki bütün insanlara da zulüm oluyor. O bir kişiye verdiğimiz zaman o insana da zulmetmiş oluyoruz. Onun izahını yapacak birazdan üstadımız. Bu maddi bir mal. Herhangi bir gruba ait olan bir maddi malı bir adama verdiğimiz. İkinci verilen örnek ise manevi bir mal, kıymet ve değer. İkinci örnekti. Veya cemaate ait vakıfları bir adam zapt etse zulmeder. Evet, bu da toplumun menfaatine sunulmuş vakfiyeler var. Bu vakfiyeler Peygamberimiz zamanında başlayan bir usuldür. Osmanlı bunları mükemmelen yapmış. Günümüzde de belki 1000 yıldır devam eden vakfiyeler var. Allah'ın bir lütfu bu topluma, bu insanlığa, bu cemiyete. Dolayısıyla topluma mal olmuş ve hizmet etmek üzere vakfedilmiş bir vakfiyeyi, toplumun manevi malı olmuş bir vakfiyeyi bir insan kendisine sahiplense o da zulümdür. Bu iki örnekten hareketle şimdi hakikate geçiyoruz. Demek ki cemaate ait vakıfları bir adam zapt etse zulmeder. Şimdi birinci de Üstad Hazretleri hatayı cemaate veriyor, ikinci de şahsa veriyor. Yani burada iki türlü bir risk söz konusu. Ben bir zaman bir ortaokuldaydım belki de, hiç aklımdan gitmiyor. Bir arabayla, otobüsle bir düğüne gidiyor ama otobüste oturacak yer yok, ayakta duracak yer yok. Öyle kalabalık. Ben tam şoförün yanındayım. Polis durdurdu, trafik polisi. Adam vereceği evrağın arasına bir tane para koydu. Ama ne kadar koyduğunu hatırlamıyorum. Polise verdi. Polis aldı, açtı, kapattı. Hiçbir şey yapmadan geriye verdi. Ben senden ruhsatını istiyorum dedi. Bana ruhsatını ve ehliyetini ver dedi. Arkasında dedi ki, işte dedi, sizin yüzünüzden biz de bozuluyoruz. Polis şoföre söyledi. Demek ki olaylar tek taraflı değil. Çift taraflı. Evet, o polisin imtihanı ayrı, şoförün imtihanı ayrı. Şoför kaybetti ama polis kazandı. Fakat bu zamanla yapa yapa polislerin de bozulmasına neden olabiliyor. Şimdi üstadımız olayı iki açıdan değerlendiriyor. Bir, cemaatin, cemaate ait olan güzellikleri, faziletleri, malı, mülkü bazen bir tek adama vermesi, bu cemaatin düştüğü bir problem. Topluluğun, Müslümanların, grupların düştüğü bir problem. İkincisi ise bir adam vakıflara ait olan malları zapt etse, bu da kişilerin düştükleri bir problem. Yani topluma ait olan güzellikleri veya insanların genelinden meydana gelen bir harika şerefi veya fazileti bazen bir kişi kendisinin malı ve faz etmiş gibi sahiplenebiliyor. İki taraf için de riskli bir durum, yani tehlikeli bir durum. Onun için birinci de adama verilse dedi, ikinci de bir adam zapt etse dedi. Öyle de şimdi bu iki örnekten hareketle hayatımızın bütün alanlarını içine alacak muhteşem bir hakikati öğreniyoruz. Zaten bu dersin başında Üstad Bediüzzaman bir cümle kullandı. Diyor ki, medar iltibas olmuş meseleler. Yani insanlar hayatlarında, düşünce dünyalarında ve uygulamalarında karıştırdıkları, zahiren birbirine benziyor ama hakikatte benzemiyor. Hakikatte çok farklı. İşte insanların karıştırdığı ve içinden zaman zaman çıkamadığı bazı konuların açılımı yapılıyor burada. Beşincisi de bu. Cemaatin sayileriyle hasıl olan bir neticeyi veya cemaatin haseneleriyle terettüp eden bir şeref, bir fazileti o cemaatin reisine veya üstadına vermek hem cemaate hem de o üstad veya reise zulümdür. Cemaatin sayilerle hasıl olan bir neticeyi. Ben buna bir tane somut örnek vermek istiyorum. Hafızlarımız, Allah uzun hayırlı ömürler versin, güzel Kur'an-ı Kerim okuyorlar. O da bizi gerçekten mest ediyor. Kur'an'ı daha zevk ve lezzet dinlememize vesile oluyor. Ama biz hiçbir zaman hafızın ağzına teşekkür etmeyiz. Ey ağız, sana teşekkür ederiz demeyiz. Çünkü biliriz ki bir insanın başta ruhu, sonra bütün organları sağlıklı oluyor da o organların ve ruhun tamamından çıkan bir Kur'an lafzını biz de oradan dinliyoruz. Yoksa sadece ağza ait olan bir hizmet değil o. Ama biz görünüşte ağızdan görüyoruz, değil mi? Fakat biliyoruz ki sadece ağzın işi değil o. Şimdi bu durumda ağız bütün o faziletleri kendinden bilse yoldan çıkar. Ondan sonra beyni dinlemez. Sonra gözü dinlemez. Halbuki gözüyle okudu da ezberledi, hafızasıyla ezberledi, kalbi çalıştı. 70 trilyon hücre sadece maddi olarak çalıştı. O yetmiyor. Bir de o ruhu, o bütün o hücreleri çalıştırdı da ondan bir fazilet ve bir kemalat ortaya çıktı. Bütün bedendeki organların o fazileti ağza vermesi nasıl yanlışsa, ağzın bütün güzellikleri ben yaptım diyerek sahiplenmesi de aynı hata ve aynı kusurdur. Evet. Demek ki cemaatin sahileriyle hasıl olan bir neticeyi bu bütün bedenin çalışmasıyla meydana gelen bir neticeyi. Zaman zaman şöyle olabiliyor, bir ticarethane düşünün. Ticarethanede çalışan yüzlerce insan var. Ama ticarette, o ticarethanedeki yönetim kurulu başkanı da var. Herkes bütün fazileti yönetim kurulu başkanına veriyor. Orada çalışan yüzlerce, binlerce insan var. Onların hiçbir yaptıkları hizmet göz önüne getirilmiyor. Dolayısıyla hem adamı yoldan çıkarma riski var, gurura düşürme ihtimali var yöneticiyi. Hem de diğer hizmetten insanların hizmetlerini yok saymak hükmünde olduğundan onlara zarar vermek ihtimali var. Cemaatin sahileriyle hasıl olan bir neticeyi bu maddi olarak değerlendirilebilir veya cemaatin haseneleriyle terettüp eden bir şerefi, bir grup topluluğun yaptığı ibadetler, hizmetler, aklımıza ne gelirse gelsin, manevi hizmetlerin tamamı bir şeref varsa kime veriliyor? O fazileti o cemaatin reisine veya üstadına vermek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca tevhide aykırı bütün yanlışlıkların düzeltilmesine, buna def-üşer diyoruz, zararlı şeylerin def'ine, bir de tevhidin güzel ve doğru anlaşılmasına, bu da celb-i nef diyoruz, fayda elde etmek. Buna sarf etmiş. Hatta hayatımızın bütün alanlarını tevhidle irtibatlandırmış. Yani hayatımızın hiçbir alanı yoktur ki Allah'ın bir ismine dayanmasın. Onun için Allah-u Teala'nın zatında şeriki olmadığını bütün Müslümanlar kabul ederler ve bunu ifade ederler. Uygularlar da Allah tektir deriz. İki olmaz. İlah birdir deriz. Ama şimdi Allah'ın sıfatlarına, isimlerine, hele hele fiillerine gelince orada ister istemez hataya düşme ihtimali olabiliyor. Bakın, doktora giden bir insan zaman zaman doktor beni iyileştirdi diyebiliyor. Şu ilacı aldım, bu ilaç bana şifa verdi diyebiliyor. Falan patron, falan iş yeri sahibi olmasaydı ben aç kalırdım diyebiliyor. Bakın, halbuki şafi Allah değil mi? Allah'ın şafi isminde bir şerik koştu. Onun için Üstad Hazretleri sadece Allah'ın uluhiyetinde ortağı olmadığını değil, rububiyetinde ve icraatında ve icadatında da bir şerikinin, haşa, ortağının olmadığını hayatı boyunca hem kendisi bizatihi fiilen yaşamış, hem de hayatı boyunca bunu örnek olarak insanlara yaşatmaya çalışmış. Şimdi bakın, üstadınızdan bilmek hatadır diyor. Önce kendinden başlıyor. Üstadınız la yuhti değildir diyor. Yani üstadınız hatasız değildir. Hatasız bilmek hatadır diyor. Bunlar benim değil, Kur'an'ın malıdır diyor. Ben de sizin gibi ders müzakeresinde bir arkadaşım diyor. Talebelerine. Hatta siz diyor yanlışlıkla bu nimetleri benden biliyorsunuz. Hatadır diyor. Bu nimetlerin biz diyor bir kuru üzüm çubuğu hükmündeyiz. O nimetleri bize Allah takmış. Bakın, kendisi bizatihi bunu kendi iş dünyasında yaşıyor. Aynı zamanda etrafındaki talebelerine de bunu fiilen ve söz olarak da gösteriyor. Bu yönetici, idareci konumundaki kişileri ilgilendiren bir durum. Ama bizi ilgilendiren bir durum da söz konusu. İnsanlar ister istemez bu konularda ifrat ve tefrite gidebiliyorlar. İşte bu iki dengenin ortasını bulmanın mükemmel bir metodunu ve örneğini okuyacağız inşallah. Demek ki cemaate, bir topluluğa ve bir gruba ait olan bir fazilet, bir meziyet, bir şeref, bir kalite, bir değer ne olursa olsun herhangi bir kişiye, bir ferde veyahut oranın reisine, alimine verilemez. Yoksa Allah muhafaza, verilse ne olur? Hem cemaate hem de o üstad veya reise zulümdür. Allah Allah. Biz yok yerden, durduğumuz yerden zulmediyoruz. Niye cemaate zulümdür? Gruba, topluluğa zulümdür. Çünkü 1000 kişinin çalışmasıyla meydana gelmiş bir hizmet düşünelim. Bu hizmet 1000 kişinin çalışması neticesi ortaya çıkmış. Ama biz o topluluğun başında görünen reisine veya üstadına, hocasına, alimine veya ticarethane ise ticaret sahibine verebiliyoruz, Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla o 1000 kişiye, yani 999 kişiye zulmetmiş oluyoruz. Adamların hakkını alıyoruz, hakkı olmayan bir adama veriyoruz. Aynı zamanda o reise de zulmetmiş oluyoruz. Nitekim emin olun tarih bunlarla doludur. Hep pohpohlanmış, sen bir tanesin, var mı örneğin şeklinde insanların yoldan çıkarıldığı nice şahsiyetler hala günümüzde görüyoruz, değil mi? Şu anda bile günümüzde sosyal hayatta nice meşhur insanlar yoldan çıkabiliyorlar. Dolayısıyla evet, o yoldan çıkmak onun imtihanıydı. O kaybetti. Ama onun yoldan çıkmasına sebep olan bizler de eğer isek, bizlerin de bunda rolü vardır. Unutmayalım, biz de zalim durumuna düşüyoruz. Allah muhafaza eylesin. Evet. Çünkü enaniyeti okşar, gurura sevk eder. Enaniyetin neticesi aldanmakmış. Gurur biliyorsunuz, kelime manası aldanmak demek. Bizde biraz farklı yorumlanıyor ama işin asıl manası aldanıyor. Kendini aldatıyor. Kendine ait olmayan malları kendinden zannediyor. Buna Üstad Hazretleri şirki hafi diyecek. Bununla ilgili Risale-i Nur'un çok yerlerinde harika dersler var. Ondan bir tanesini fırsat bulursak inşallah aktaracağız. Kendini kapıcı iken padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder. Belki bir nevi şirki hafiye yol açar. Buradaki kendi nefsine zulmeden bizler olabiliriz. Yani o cemaatin malını o şahsa veren kişiler de kendine zulmetmiş oluyor. Biliyorsunuz bir nimeti bulunduğu yerden alıp başka bir yere koymak o nimete zulümdür. Bir şeyi bulunduğu yerde kullanmayı kaldırıp başka bir yerde kullanmak da ona zulümdür. Bu bedeni ve bu ruhu Allah-u Teala bu özellikleri ve güzellikleri Allah'ı methetmek için vermişken biz bir cemaate ait olan bir malı alarak bir şahsa vermekle bir açıdan kendimize zulmetmiş oluyoruz. Bu bizim açımızdan. Bir de o reis veya üstad veya önder veya lider dediğimiz kişi de kendine zulmetmiş oluyor. Çünkü Allah'a ait olan bir nimeti kendine mal ediyor. Bu Allah'ın mülküyken malik hükmünde kendini gösteriyor. Biliyorsunuz lehül mülk. Mülk Allah'ındır. Malikül mülk. Mülkün sahibi yine Allah'tır. Değişik. Nereden bakarsa bakarım. Bir Müslüman veya bir insan kendindeki bedenindeki ve oradaki özellikleri de Allah'ın mülk olarak bilmesi gerekirken onları Allah'a vermeyip kendine verdiğinde bir açıdan Allah'ın kulu olan nefsine, Allah'ın kölesi olan, mülkü olan nefsine zulmetmiş oluyor ve zalim durumuna düşüyor. Ben çok şaşırıyorum gerçekten. Yani biz her halimiz ya lehimize ya aleyhimize yazıyor. Hiç ortası yok. Ya lehimize ya aleyhimize. Hayatımızda bizim ettiğimiz, etmediğimiz, konuştuğumuz, konuşmadığımız, düşündüğümüz, düşünmediğimiz ne varsa hepsi mutlaka ya lehimize yazılıyor ya aleyhimize. Bakın şimdi gittik bir yere, selamun aleyküm, camide İmam Efendi güzel bir Kur'an-ı Kerim okudu. Bakın dikkat edin. Biz bu Kur'an'ın güzelliklerini, güzel okumayı adam hocaya veriyoruz. Buyurun, oradan başlayalım. Adama zulmediyoruz yok yerden. O da havaya girse biz de adam yoldan çıkmasına sebep oluyoruz. Halbuki çocuktan itibaren buna eğitimi verenlerin rolü var bunda. Değil mi? Bütün güzel ona verilemez ki. Çocukluğundan beri ona eğitim veren okuma yazmadan tutun. Belki yüzlerce insan ona vesile olmuş. Sonra Kur'an-ı Kerim Allah'ındır. O sesi Allah yaratmış. Kendisi bir yerde bulmamış. Onun bedenindeki özellikler de Allah vermiş. Bakın yok yerden bir, hatta güzel bir şey yaptım zannediyoruz. Maşallah bir tanesin sen. Var mı senin gibi? Adamı yoldan çıkarıyoruz yani. Onun için üstadımız tebrik edin diyor. Tebrik kelimesinde barekallah manası vardır. Kardeşim tebrik ederiz. Allah'ın verdiği bu güzel duyguları, bu güzel özellikleri Allah yolunda kullandınız. Tebrik ederiz. O da ne diyecek? Evet, ha burada ince bir sır daha var. Üstad Hazretleri bunun da cevabını veriyor bize. Zaman zaman Yok canım nerede bu güzellik diyerek Allah'ın verdiği nimeti inkar etmek durumu da söz konusu. Öbür taraftan tam tersi, tabii canım, kabullenmek şeklinde ifade etmese de var mı yani benim gibi falan demek suretiyle bir açıdan ya sözüyle ya da haliyle bu sefer Allah muhafaza şirki hafiye girebiliyor. Onun için üstadım bunun ortasını, ölçüsünü bize öğretiyor. Sana birisi bir güzel elbise giydirse, deseler ki bu elbise çok güzel oldu. E sen desen ki yok canım güzellik nerede? E bu sefer sana veren bu elbiseyi giydiren zata karşı bir küfran nimet olur. Nankerlik, nankörlük olur yani. E elbise güzel, yakıştı da. O zaman elbisenin güzelliğini inkar etmek, elbiseyi veren zata karşı nankörlük etmektir. Yok desen evet çok güzel oldum ben bir taneyim. Bu sefer de gurura girmektir. Enaniyettir Allah muhafaza. Yoldan çıkarır insanı. Onun için üstadımız diyor ki evet bende bir güzellik var ama o güzellik elbiseye aittir. Dolayısıyla elbiseyi veren zata aittir. Hem güzelliği ortaya koydu, kabul etti, hem de güzelliğin sahibinin kim olduğunu söyleyerek şerefi, fazileti, kemalatı ona verdi. Şimdi bizler ister ülkemizin, ister beldemizin, ister evimizin, ister ticarethanemizin maddi hizmetlerini gören bütün insanlara veya alimlerimizin, hocalarımızın, üstadlarımızın, şeyhlerimizin manevi hizmetleri gören bütün manevi önder ve liderlerimize bakış açımızı böyle düzeltmemiz lazım. O insanlardaki güzellikleri Allah'ın bir nimeti olduğunu, Allah'ın nimetinin onlarda görüldüğünü bilmek ve o şekilde kabul etmek. Eğer o pozisyonlardaysak biz, o pozisyonlardan birindeysek biz de kendimiz öyle bileceğiz. Ve bunu da sık sık hissettireceğiz. Dilimizle ifade edeceğiz. Her ne kadar iç dünyamızdan bunu bilsek de mutlaka muhatabımızdaki insanlara da bunu hissettirmek, ifade etmek gerekiyor. Peygamberimiz uyarmış insanları yüzlerine karşı övmeyin diye. Peygamberimizin hayatındaki hangi sözü alırsanız alın, emin olun külli bir kaide, bir kural, bir formül, bir maya hayatın bütün alanlarında uygulayabilirsiniz. Övmeyin. Ama seviyorum diyebilirsiniz. Ne kadar güzel değil mi? Sizi seviyoruz Allah için. Allah razı olsun. Yaptığınız hizmetleri tebrik ediyoruz. Bu güzel duyguları, bu güzel serveti, bu güzel hayatı, bu güzel hissiyatınızı helalda ve meşru dairede kullanıyorsunuz. Allah yolunda kullanıyorsunuz. Ne güzel. Bunu yanlışla da kullanabilirdiniz. İslam'ın aleyhini de kullanabiliriz diyerek hem adamın güzelliklerini, Allah'ın onda gösterdiği güzellikleri ortaya koymak, hem de biz senin güzelliklerini senden bilmiyoruz, Allah'tan biliyoruz demek, hem de eğer varsa adamın bir yanlış düşüncesi, onu da bu şekilde nazikane tasih etmek. Evet, bu yolu inşallah bize Cenab-ı Hak nasip etsin. Yoksa Allah muhafaza şirki hafiye girebiliyor. Tabii canım diyor ya. Erzurum'da kalp doktorunun yanına gittim. Kalp nakli yapan doktorlarımızdan bir tanesi. Bana kalbi böyle maketini gösterdi. Şöyle elini aldı gösterdi. Dedi ki biz dedi kalp ameliyatı yapmayız dedi. Kalp nakli de yapmayız dedi. Yanlış ifade ediliyor. Hani dedi ağacın dalından bahçıvan alır bir dalı keser. Bir başka ağacın dalına bağlar. Evet. Ve onu Allah ağaç yapar, aşı yapar. Bahçıvan yapmaz. Biz de aynen adamın bacağındaki damarı alırız. Bir ağacın dalından dal alır gibi. Kalbin yanına getirir, bağlarız ipiyle. Onu yaratan Allah. Bakın, bu duyguya sahip olan bir kalp doktorunun hem kendi iç dünyasında, hem hastasına, hem de çevresine bir zarar olmaz. Oldu değil mi? Bir şeref olsa, bir fazilet olsa Allah'tan bilecek. Hasta şifa bulsa Allah'tan bilecek. Onun için olayı sadece reis, lider pozisyonunda tutmayalım. Hoca, üstad pozisyonunda tutmayalım. Hayatın bütün alanlarına bunu yayalım ve bu şekilde uygulamaya çalışalım. Peki, bir örnek daha. Evet, bir kalayı fetheden bir taburun ganimetini, bu maddi. Ve muzafferiyet ve şerefini, bu da manevi. Bak, Hayat hep maddi ve manevi gidiyor. Biliyorsunuz İslam hukukunda savaşta elde edilen mallar ganimettir ve bütün savaşa iştirak edenlere taksim edilir. Komutan ben komutanım diyerek bütün serveti, ganimeti alma hakkına sahip değil. Veya ben fethettim, öyleyse bütün şeref, bütün fazilet benimdir. Benden başka kimse yoktur demek bütün tabura zulümdür. Burada da kime geldi? Ferde, şahsa. Yani lider pozisyondaki komutan, alim, üstad, önder, lider pozisyondaki insanların düşebileceği bir hatayı örnek verdi. Yukarıda biraz daha cemaat ehli insanların yaptıkları hataydı. Onun için Peygamberimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, İstanbul fethedilecektir. Hep ben bunu merak ederdim. Ta eskiden. Niye? Biz toplumda hep lider planlı çalışırız. Falan kaleyi filan fethetti deriz, değil mi? Ama halbuki Osmanlı Devleti'nin filan padişahı zamanında filan komutanın nezaretinde fethedildi. Hem Osmanlı Devleti, hem o devletin zamanında bulunan padişahın yönetimi, hem de o padişahın görevlendirdiği komutanın ordusu veya taburu. Onları aklımızdan çıkarmayacağız. Bakın Peygamberimiz ne diyor? İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun ordusu ne güzel ordudur. İşte bak peygamber söyledi mi böyle söyler. Ayırmadı değil mi? Beraber. Ordunun komutanı elbette muhafaza edilmeli. Biraz sonra güzel bir örnek gelecek. Ama o ordu ile beraber komutan o fethi gerçekleştirmiş. Yani cemaatin malı cemaate veriliyor. Ama Sultan Fatih'in korunması gerekiyor. O da ayrı bir konu, şimdi gelecek. Onun için ne demiş Fatih Sultan kale şeye girerken, İstanbul'a girerken hep hocasını göstermiş değil mi? Yani ben beden hükmündeyim. Sen bedene değil ruh hükmünde olan hocama bakın diyerek hocasına hürmeti. Peygamber Aleyhisselam da Kabe'yi fethettiğinde diyorlar ki tarihçiler sahabe efendilerimizden naklen Peygamberimizin neredeyse başı atının şeyine değecekti. Neyine? Eyerine değecekti, evet. Böyle tevazu. Yani kendinden zaten bilmiyor. Sıkıntı yok ama insanlığa, başta sahabeleri, ümmeti insanlığa bir şeyi gösteriyor. Ben Mekke'ye Allah'ın bir kulu olarak giriyorum. Bu fazilet, bu güzellikler ondan geliyor. Ve onun için hep Peygamberimiz her böyle kendiyle ilgili güzel vasfı anlatırken dermiş. La fahır. Çok dikkat çekici. Ha övünmek yok. Enen nebi. Ben peygamberim la fahır. Hatemen nebiyyin. Peygamberlerin sonuncusu. Ama la fahır. Yani övünmek yok. Zaten yok da ama onu da ifade ediyor karşıdakilere. Onun için bir kaleyi fetheden bir taburun ganimetini ve muzafferiyet ve şerefini kim alamaz? Binbaşısı alamaz. Evet, üstad ve mürşit, mastar ve menba telakki edilmemek gerektir. Buraya geldik şimdi. Birinci konu bitti. Yani bir cemaatin ister maddi hizmetlerin neticesi olsun, ister manevi hizmetlerin neticesi olsun, o malları, o fazilet ve şerefi, o kaliteyi sadece önder pozisyonda bulunan insanlara vermek, hem o lider pozisyondaki insana, hem o cemaate, hem de kişinin kendisine zulümdür. O pozisyonda bulunan insanlar da onları kendilerine alamazlar ve sahiplenemezler. İki tarafı da düzeltti. Şimdi burada çok farklı bir şeye geldi. Peki, bu güzellikleri gördüğümüz insanın o güzellikleri ona mı ait? Yani mastar ve menba mı? Kaynak mı yani? Bizatihi o güzellikler onun mudur? Allah Allah. Üstad Hazretleri 18. sözün başında bir ayet ile diyor ki, ayet-i kerimeyi okumayacağım. O ayet-i kerime insanların yapmadıkları şeylerle övünmelerini Allah-u Teala kınıyor ve onların azaba düçar olacağını söylüyor. Azaptan kurtulmayacaklarını söylüyor. Bunu biz önceden şöyle anlayabiliriz. Yani ben yapmadığım bir şeye sahipleniyorum. Öyle değil. Kendisinde görülen güzellikleri kendinden bilmek. Sen yapmadın ki benim diyorsun. Ayeti öyle yorumluyor Üstad Hazretleri. Öyledir de zaten. Mesela yüzlerce güzel salkım takılmış bir kuru üzüm çubuğu. Bu üzümleri ben taktım demek ve dolayısıyla insanlardan bir övgü beklemek hakkıysa diyor. Veya bir incir çekirdeğinden bir incir ağacı yaratılmış. Bu ağacı ben yaptım. Öyleyse inciri yiyenler bana teşekkür etmesi lazım gelir. Bir hak dava ise hak dava mı? Biz hiç gördük mü bugüne kadar üzümleri aldığımız kuru çubuklara teşekkür ettiğimizi? Hayır. Biliyoruz ki bu üzümleri bu çubuk yapmaz. Allah o çubuğu da yaratmış. O kuru, susuz çubuğa da, kütüğe de o tatlı şurumba tatlıcıklarını tabiri caizse Allah takmış. Dolayısıyla o nimetleri, o tabiri caizse kütükten bilmek ve kütüğe teşekkür etmek hak bir dava ise diyor. Veya o incirin ağacını incir çekirdeği yaptığı, o incirleri o taktı, o tatlıları o döşedi, o yaptı diye bir hak dava ve teşekkür beklemek bir hak dava ise, ki hak dava değildir bu. Senin de diyor sana takılan nimetlere karşı övünmeye ve kendinden bilmene bir hak dava olurdu. Kaldı ki diyor senin iraden ve cüz iraden olduğu için onları sahiplenmekle, çünkü hiçbir incir çubuğu, incir çekirdeği, incir ağacını sahiplenmez. Beklemez de bizden bir teşekkür, bir medih, övgü. Veya hiçbir üzüm çubuğu o üzümleri ben yaptım diye sahiplenmez ve beklemez de. Ama insanda cüz irade olduğu için kendine takılan o üzümleri, o incirleri, anlaşılıyor değil mi? Kendine takılan o güzellikleri kendinden bilmesi gasptır diyor. Allah'ın mülküne müdahale hırsızlıktır diyor. Allah'ın mülkünden çalmaktır. İşte şirki hafi oluyor yani. Farkında olmadan. Onun için hiçbir güzellik, hiçbir varlığın kendine ait değildir. Eğer bir insan liderini, üstadını, hocasını, alimini neyse yani veya patronunu eğer o nimetlerin kaynağı bilirse Allah muhafaza böyle bir duruma düşmüş olur. Demek ki hiçbir kimse hiçbir güzelliğin kaynağı, menbaı değil. İzah edecek şimdi birazdan onu. Demek ki üstad ve mürşid, mastar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve makes olduklarını bilmek lazımdır. Yani Allah-u Teala'nın kainatta bütün nimetler Allah'ındır. Hatta malumunuz çok meşhur, güzel itikadi bir sözümüz var bizim. Hakayık-ı eşya esma-i ilahiyedir. Kainattaki bütün mevcudat ve o mevcuta kılan bütün güzellikler Allah'ın güzel isimlerinin güzel tecellileridir. Ondan akıyor her an. Dolayısıyla yeryüzündeki ışıklar nasıl güneşten geliyorsa, o ışıklar kendilerinden kaynaklanmıyorsa, kainattaki bütün güzelliklerde ezeli güneşimiz olan Allah'ımızın güzel isimlerinden akan ışıklardır, nurlardır, güzelliklerdir. Yoksa Allah muhafaza o kaynak onlardan bilsek onları, hafazan Allah. Farkına varmadan şirki hafiye girebiliriz. Bunu ister kendi kendinden bilsin, ister biz ondan bilelim. Fark etmez. Peki efendim, akla gelen bir soru. Biz bunlara hiç mi sahip çıkmayalım? Evet, tevhid ister ki sebeplerin rolü yok. Her şeyi Allah yaratıyor. Bütün mülk Allah'ındır umumen. Biz hem kölesiyiz, mülküyüz Allah'ın. Hem mülkünde çalışıyoruz, hem de kölesiyiz. Tamam. Peki bu nimetleri Allah bize lütfederken, o nimetlerin vesilesi olan kişileri, grupları, şahısları, malları, mülkleri muhafaza etmeyelim mi? Korumayalım mı? Bunun da böyle bir dezavantajı var burada eğer dikkatli olmazsak. Mesela bahçemdeki elmayı, elma ağacını Allah-u Teala elma ağacından yaratıyor. Bana elmayı gönderiyor. Ya Allah elmayı gönderiyor diye ağacı muhafaza etmeyelim mi? korumayalım mı zararlı şeylerden? Onların işte suyunu vesairesini, gübresini vermeyelim mi? Madem ki Allahu Teala yaratıyor sesleri, o zaman ben kendime bakmayayım mı? Sesimi korumayayım mı? Bedenime bakmayayım mı yani? Demek ki iki tarafı keskin bir kılıç buraya düzeltmek gerekecek. Yoksa Allah muhafaza, lidere de gerek yok, hocaya da gerek yok. Var mı diyenler? O da yanlış. Üstada da gerek yok. O da yanlış. Şimdi bu dengeyi kuruyor. Bakın şu örneğe bakın. Gerçekten şu örnek var ya, bir kitap boyunca anlatıp da anlatamayacağımız hakikatleri belki bir küçük örnekle, ama sehli mümteni diyorlar buna. Çok kolay ama söylenmesi zor. Bakın örneklerden. Mesela hararet ve ziya sana bir ayna vasıtasıyla gelir. Örneğe bakın. Siz karanlıklı bir mağara gibi bir yerdesiniz, ışığın olmadığı bir yerdesiniz. Derken sizin bulunduğunuz yeri aydınlatan bir ayna var. Güneşten aldığı ışıkları sizin mağaraya, karanlık yere yönlendirmiş, sizi aydınlatmış ve size ısı gönderiyor. Hararet ve ziya, değil mi? Isı ve ışık nereden geliyor? Bir ayna vasıtasıyla gelir. Senden güneşe karşı minnettar olmaya bedel, aynayı mastar telakki edip güneşi unutup ona minnettar olmak divaneliktir. Ey ayna! Sen olmasaydın ben karanlıklarda kalırdım, üşürdüm, soğukta kalırdım, donardım diye aynaya perestiş edip, hürmet edip, saygı duymak ve o güzellikleri aynadan bilmek gerçekten divaneliktir. Aynadır, adı üstünde değil mi? Ayna. Demek ki güneşe teşekkür etmek için o bir vesile olmuş. Kainattaki bütün güzellikler bir ayna gibi Allahu Teala'nın güzel isimlerine mazhar olmuşlar. Mastar değil, kaynak değil yani. Menba da değil. Ya mazhar, orada görünüyor. Evet, ne kadar güzel bir söz ya. Evet, şimdi şu ifade bakın. Evet, ayine muhafaza edilmeli. Ayine muhafaza edilmeli. Efendim, ülkemize, memleketimize, devletimize, ailemize, toplumumuza, mahallemize, maddi manevi, İslam alemine, maddi manevi. Bakın şimdi, adam diyor ki ya Mevlana nereden çıktı diyor. Kardeşim, Allahu Teala o berrak ve güzel aynaya öyle nimetler dökmüş ki, o nimetlerden bakın, mesnevisinden, değişik hizmet yollarından nice insanlar imana gelmişler. Sen bu aynayı inkar edemezsin. Ama o güzellikleri aynadan bilenler varsa onları düzelt. Güzellikleri aynadan biliyorlar diye aynayı inkar etmeye hakkın yok. Yoksa Mevlana'ya zulmedersin. Haksızlık edersin. Oldu değil mi? İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman Hazretleri, ya nereden çıktı diyor üstad. Kardeşim, üstad menba ve mastar değildir. Mazhardır. Kendisi ifade etmiş. Biz de diyoruz Allahu Teala'nın ahir zamanda bu hakaiki imaniye ve esasat-ı İslamiye'nin kemal-i vuzuhla ispatını Allah ona lütfetmiş. O da diyor benim malım değil Kur'an'ın malı. Eğer bazı insanlar Üstad Bediüzzaman hakkında yanlış kanaate varmışlarsa o adamın kanaatini düzelt. Niye Bediüzzaman aynasını kırıyorsun? Niye insanların o güzel aynadan istifade etmesine engel oluyorsun? Eğer devletin bekası, hizmeti, maddi ve manevi inkişafı için bir lider çıkmış, hem ülkesine hem İslam alemine hizmet ediyorsa bu insanı niye kırıyorsun bu aynayı? Ama ayna hakkında yanlış düşünüyorlar. Yanlışları düzelt. Aynayı kırmaya ne hakkımız var bizim? Bakın cümleye. Yani olay her şey için geçerli. Evet, ayna muhafaza edilmeli. Çünkü mazhardır. Biz koyunlarımızdan süt alıyoruz. Peki sütü koyun mu veriyor? Ama ne yapıyoruz? Koyunlarımızı muhafaza ediyoruz. Kurtlardan, ayılardan, değil mi? Sonra besliyoruz. Bakımları yapıyoruz. Ya hayvanın bile Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetleri oradan almak için koruma görevini üzerimize alıyorsak, niye Cenab-ı Hakk'ın maddi ve manevi hizmetlerini beslemiş insanları kırma yoluna gidiyoruz? Onun için gerçekten hem tevhidin yerine oturtulması hem de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar olmuş insanların korunması açısından harika bir ders. Cenab-ı Hak bizi bu istikamette götürsün. Zaten en büyük keramet istikamet demişler, değil mi? En büyük keramet istikamet. Onun için biz her gün, her namazın her rekatında Fatiha suresini okurken ihdine sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden ayırma diyor. İşte bu. Sırat-ı müstakim bir manası da bu. Evet. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynedir. Oh. O zaman mürşit pozisyondaki insanın imtihanı ayrıdır. O mürşidi takip eden insanlar pozisyondakilerin imtihanı ayrıdır. İki tarafta keskin bir kılıç gibi. Eğer iyi kullanılırsa hem Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar olmaya hem Cenab-ı Hakk'a daha çok teşekkür etmeye vesile olur. Yanlış yerde kullanılırsa Allah muhafaza hem nankörlüğe hem de şirki hafiye Allah'a ait olan bir nimeti kullara aitmiş gibi ya da kullar vesilesiyle gelen bir nimeti kendine aitmiş gibi Allah muhafaza riskli bir yola girebilir. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze makes olur. Nasıl ayna güneşten gelen ışıklara bir yansıma oldu, makes yansıma ve başka bir yere o güzellikleri yansıttı. Öyleyse mürşidin ya da önderin ya da komutanın ya da neyse yani maddi ve manevi nimetlerine onun kalbi mazhar oluyor, makes oluyor. O güzellikleri de müritlerine, talebelerine, neyse yönettiği insanlara aksettiriyor. Öyleyse ayna korunmalı, muhafaza edilmeli. Zarar gelecekse zararlardan muhafaza olması için tedbir alınmalı. Ama hiçbir zaman aynadan bilinmemeli. Maşallah. Mesela bazı mübarek zatların rahatsız olmasından biz rahatsız oluyoruz. Hasta olmasından. Neden? Ya bu adam hayat mükemmel bir ayna. Bu aynaya Cenab-ı Hakk'ın güzel nurları, feyizleri yansıyor. Bu vesileyle insanlar bundan istifade edecekler. Öyleyse bu insanlar rahatsız olmasın ki, sağlıklı olsunlar ki, tabiri caizse ayna buharlı olmasın, toz duman konmasın ki üzerine o ay şeyleri yansıtmaya devam etsin. Dolayısıyla kendi açımızdan da hayatımızı korurken bu niyetle hayatımızı koruyalım. Bir başka kişinin hayatını muhafaza etmesinde yardımcı olurken de inşallah bu duygu ve düşünceyi muhafaza edelim. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze makes olur. Müridine aksedilmesine de vesile olur. Bir ayet var. Vettegu ileyhil vesile. Ayette geçiyor. Bir vesile edinin. Allah'a ulaşmaya bir vesile edinin. Hani bugün bazıları tevessülü inkar ediyorlar ya. Peygamberimizin hürmetine dua et. Ya işte benim için dua eder misin ifadelerini şirk diyorlar. Hüsübhanallah. Bakın vesile işte şeyler Yakup Aleyhisselam'ın çocukları gelmişler. Ey babacığım bizim için Rabbimize dua et, bizi bağışlasın. Ayet. Yakup Aleyhisselam da diyor ki Sevfe estağfir lekum. Sizin için diyor Rabbime istiğfarda bulunacağım. O diyor bütün tevbeleri kabul eden ve bütün kusurları bağışlayandır. Kur'an-ı Kerim'de ayet. Allah-u Teala da bu ayeti bize indirmiş. Her gün okuduğumuz ayetlerden birisi. Ama bak demek ki vesilelik ciheti normal. Bakın biz Allah için söyleyin. Nimetleri topraktan almıyor muyuz? Vesile o zaman madem vesile yasak niye toprağa gidiyor topraktan alıyorsun? Ağaçtan alıyorsun. Sütü inekten içiyorsun. Bulutu yağmurdan bekliyorsun. Biz biliyoruz ki bunlar yapmaz. Ama bak Allah onları vesile yapmış. Nasıl çocuk anne baba vesilesiyle yaratılıyor? Yaratan Allah'tır. Vesile. Ayette de var zaten. Onun için bunlar birer vesiledir. Tevbeleri kabul edecek olan Allah'tır. Bak, peygamber tövbeyi kabul etmez. Sadece kendi hakkını helal eder. Peygamber de olsa tevbeleri kimse kabul etmez. Tevbeleri kabul eden Allah'tır. Onun için ey babacığımız bizim için dua et. Rabbimiz bizim tevbelerimizi kabul etsin diyorlar. Bak vesile. Biz ne diyoruz? Senin sevgili kulun Hazreti Muhammed Aleyhisselam hürmetine bizi affet diyoruz. Yoksa demiyoruz peygamberimiz bizi affetsin diye. Onun hakkını yeseydik, o zaman ona diyecektik ya Resulallah hakkını helal et diye, değil mi? Ama tevbe olunca elbette Allah'tan isteyeceğiz. Bu inceliği yakalayamadığımız takdirde ifrat ve tefrite gidebiliyoruz. Allah muhafaza. Dikkat etmek lazım. Demek ki vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Hatta bazı olur ki mastar telakki edilen bir üstad ne mazhardır ne mastardır. Ve subhanallah. Buna güzel bir örnek var. Belki diyor sen mazhar değilsin. O zaman memer olursun diyor. Şimdi bazen öyle bir yüceltiyoruz ki bir adamı böyle yerlere göğüne sığdırmıyoruz. Ona Üstad Hazretleri memer diyor. Yani bırakın mastar ve menba olmasa zaten o mümkün değil. Bütün nimetler Allah'ındır. Allah'ın dışında nimet sahibi yok. Tamam, hiç kimse mastar ve menba değil. Senin mastar zannettiğin, kaynak zannettiğin, fazileti olduğunu zannettiğin o insanı bırakın mastar olmayı, o dediğin faziletler onda yok bile. Şeye benzetiyoruz bunu. Hani bir su betondan aktığı sürece oradan güllerin çıktığını görür müsünüz? Betondan, demirden, bir borudan tonlarca su aksa işte memerdir. Su akar gider ama ne boruya faydası var, ne betona faydası var, ne de çiçekler ve güller yetişir. Ama aynı suyu toprağa akıtsanız hem toprağın üzerinden sular gider hem de toprak emer onu alır. Neler çıkar oradan? Güller, çiçekler, bitkiler, yiyecekler. Ne güzel meşrubatlar Allah oradan yaratır. Demek ki bizim mastar ve menba telakki ettiğimiz bazı insanlar bırakın mazhar bile değiller. Makes bile değiller. Hatta kendilerinde belki hiç fazilet yok. Allah muhafaza. Onun için Peygamber bir hadis-i şeriflerinde buyurmuş. Allah bu dini recül facir olanlarla da güçlendirir. Adam fasık. Ama fasık da olsa Allah onu kullanıyor. Onunla dine hizmet ettiriyor. Dolayısıyla ey nefsim diyor Üstad Hazretleri kendine bize ders veriyor. Sen diyor bu faziletleri kendinden bilme. Hatta bu nimetler bana geldi de düşünme. Belki sen diyor o adamsın. Bak şu derse nasıl veriyor kendi nefsine dersi? Tabi dolayısıyla bize. Ya. He ya. Bu faziletler bana geldi de ben de aynı oldum. Sizi aksettirdim. Aldınız siz de falan. Bu da dolaylı olarak koy cebim anlamına geliyor. O da tehlikeli ya. Ya çok ince değil mi? Hassas ya. Hatta bazı olur ki mastar telakki edilen bir üstadı ne mazhardır ne mastardır. Belki müridinin saffet ihlasıyla ve kuvvet irtibatıyla ve ona hasr-ı nazar ile o mürid başka yolda aldığı fuyuzatı üstadının mirat-ı ruhundan gelmiş görüyor. E peki o adam şu kadar insanın yoldan çıkma, düzelmesine, şu kadar insanın tevbe etmesine, şu kadar insanın namaza başlamasına vesile oldu diyebilirsin diyor. Onların diyor saffeti kalpleri öyle Allah'a sammen inanmışlar. Ve onların başka yollardan aldıkları fuyuzatları üstatlarından zannetmelerindendir. Liderlerinden zannetmeleridir. Evet. Abi güzel burada örnek var. Üstad veriyor. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede alem misale karşı hayalinde bir pencere açılır. Bunu şöyle ifade edelim. Çok uzatmadan. Nasıl biz ruhumuz göz penceresiyle kainatı seyrediyor, değil mi? Pencere ama bakın seyreden göz değildir, unutmayalım. Seyreden ruhtur. Mesela bir adam camdan dışarı seyrederken cam mı dışarı seyreder? Odanın içindeki adam mı camdan dışarı seyreder? Belli. Cam dışarı seyredemez. Ama odanın içindeki adam cam penceresinden dışarı seyreder. Demek ki beden içinde oturan ruh göz penceresinden dışarıyı seyrediyor. Yoksa seyreden göz değil. Kulak penceresinden dinliyor. Demek ki hayal de bir cama dikkatli baka baka, dikkat edin. Hayal bir pencere açılıyor, manyetizma gibi birçok şeyleri hayalen görebiliyor. Yoksa camda onların olduğu anlamına gelmez. Camda yok o ama cama dikkat ede ede, hasr nazar ede ede, böyle odaklana odaklana, öyle diyor değil mi bugün? Odaklana odaklana öyle bir pencere açılır ki birçok hakikatleri anlamasına vesile olabilir hayal aleminden. Demek ki o üstad lider zannettikleri insanın arkasından gidenler hasr nazar ede ede safet-i kalplerinden ve başka yerden aldıkları o güzellikleri ondan bilebiliyorlar. Halbuki onunla bir ilgisi yok. Bir güzel örnek veriyor. Halbuki diyor aynede değil. Evet. Alem misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O aynede çok garaibi müşahede. Ya ben şöyle gördüm aynada, camda, böyle gördüm. Camda bir şey yok. Camda şunu gördüm, bunu gördüm, aynada şöyle bir şey yok kardeşim, aynada bir şey yok. Senin dikkatinden, odaklanmandan, saffeti kalbinden neyse hayalinden açılan pencerelerle görüyorsun. Yoksa onda değil. Evet, bir örnek veriyor. Halbuki aynede değil, belki aynaya olan dikkat-i nazar vasıtasıyla aynenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki son cümlemiz, bazen nakıs bir şeyhin halis müridi. Bir zaman bir adam teşeyyuhluğa başlamış. Teşeyyuh, şeyh olmadığı halde şeyhlik taslamak. Tasannu da aynı kökten gelir. Bakın, kendi bir şey yapmadığı halde yaptığını zannetmek. Tam bir yapmıyor, tasannu o işte ya. Teşeyyuhluğa başlamış. Bakmış burada iş var. Oo, herkes hürmet ediyor, hoca diyor, şeyh diyor. Ama şeyh değil. Yalancı, aldatıyor insanları, şeyhlik taslıyor. Fakat müritleri, saffeti kalplerinden, iyi niyetlerinden, Allah'ın irtibatlarından nasılsa terakki etmişler. Bir tanesi, müritlerinden biri terakki edince bakmış ki bu adam sahtekar. Yıllarca şeyhimiz dediği adam sahtekar. Bazen diyor nakıs bir şeyhin halis müridi. Şeyhinden daha ziyade kamil olur ve döner şeyhini irşad eder. Ve şeyhinin şeyhi olur. Ama demiş ki sen sahtekarsın dememiş şeyhine. Demiş madem bu zatın vesilesiyle Allah bana bu kemalatı nasip etti. Öyleyse demiş ben de buna sahip çıkayım. Dönmüş şeyhini irşad etmiş. Şeyhinin şeyhi olmuş. Demek ki bir kardeşimizi kötü yolda gördüğümüzde, yanlış orada gördüğümüzde biz de onun inşallah o yanlışını çaktırmadan düzeltme yoluna gidelim. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة